10. ayrım, sayfa 88. Jean-Louis nemli bir pazar öğleden sonrasında saat tam 14.28'de barbar bir oğlanın bir karınca aslanı larvasını deliğinden bir çekişte çıkarıp güneşte kıvranmaya bırakması kadar ani bir hareketle huzurlu dünyasından çekilip alındı ve orta yerde tek başına bırakıldı. Hassas derisini artık becerebildiğince koruyacaktı. Olay şöyle gelişti. Akşam yemeğinden ve Jean-Louis'nin Dr. Finch'ten aktardığı modaya uygun ilahi söyleme yorumlarıyla ev halkını eğlendirmesinden sonra Atticus oturma odasının bir köşesine çekilip pazar gazetelerini okumaya koyuldu. Jean-Louis ise çay kurabiyeleri ve Maycomb'daki en sert kahvenin eşliğinde amcasıyla geçireceği şen şakrak akşamüstünü hevesle bekliyordu. Kapının zili çaldı. Atticus'un seslendiğini duydu. "Girin." Sonra da ona karşılık veren Henry'nin sesini. "Hazır mısınız Bay Finch?" Elindeki bulaşık bezini attı. Mutfaktan çıkmasına kalmadan Henry başını kapıdan uzattı. "Selam." Aynı anda Alexandra onu duvara çivileyiverdi. "Henry Clinton, kendinden utanmalısın." Çekiciliği yabana atılamayacak biri olan Henry, olanca çekim gücünü Alexandra'ya yönelttiyse de kadında herhangi bir yumuşama belirtisi görülmedi. "Bayan Alexandra, bakın," dedi. "Bize isteseniz de öyle uzun boylu kızgın kalamazsınız." "Bu sefer paçanızı kurtardım," dedi Alexandra. "Ama bir dahaki sefer buralarda olmayabilirim." "Bunun için size fazlasıyla müteşekkiriz Bayan Alexandra." Henry Jean Louis'e döndü. "Bu akşam 7.30'da. Arazi yok. Gösteriye gidiyoruz." "Tamam. Şimdi nereye gidiyorsunuz?" "Adliyeye. Toplantı var." "Pazar günü mü?" "Evet. Doğru ya. Buralarda bütün siyasi faaliyetlerin pazarları yapıldığını unutup duruyorum." Atticus artık gitmeleri için Henry'e seslendi. "Hoşça kal bebeğim," dedi kızına. Jean-Louis onu oturma odasına kadar izledi. Ön kapı babasıyla Henry'nin arkasından kapanınca yere bıraktığı gazeteleri toplamak üzere onun koltuğuna gitti. Gazeteleri kaldırdı, sayfaları sıraya dizdi, düzgünce katlayıp koltuğa bıraktı. Gece lambasının durduğu sehpadaki kitap destesini düzeltmek için bir kez daha salonun öteki tarafına geçti. Tam bunu yapıyordu ki gözüne mektup zarfı büyüklüğündeki bir kitapçık ilişti. Kapağında yamyam bir zenci çizimi vardı. Çizimin üstüne kara veba başlığı atılmıştı. Yazarı soyadının ardında bir sürü akademik ünvanı olan biriydi. Kitapçığı açtı, babasının koltuğuna oturup okumaya başladı. Bitirdiğinde kitapçığı bir kenarından tuttu. Ölü bir sıçanı kuyruğundan taşırcasına mutfağa götürdü, kaldırıp halasının karşısına tuttu. "Nedir bu?" diye sordu. Alexandra gözlüğünün üstünden kitapçığa baktı. "Babanın şeylerinden biri." Jean-Louis çöp kovasının pedalına bastı ve içine attı. "Yapma," dedi halası. "Bunlar bugünlerde zor bulunuyor." Jean-Louis ağzını açtı, kapadı, sonra yeniden açtı. "Halacığım, sen okudun mu bunu? İçinde neler yazdığından haberin var mı?" "Kesinlikle." Alexandra suratına karşı açık saçık bir şey söyleseydi, Jean-Louis bu kadar şaşırmazdı. "Hala, sen şunda yazılanların yanında Doktor Goebbels'in saf bir köylü çocuğu gibi kaldığının farkında mısın?" "Neden söz ettiğini anlayamıyorum Jean-Louis. O kitapçıkta bir sürü gerçek var." "Ya, var gerçekten," dedi Jean-Louis ekşi bir sesle. "Özellikle zencilerin Tanrı iyiliklerini versin, kafa tasları daha kalın, kafa zarları daha ince olduğu için artık bu ne demekse ister istemez beyaz ırktan daha alt türde canlılar olduğunu söyleyen kısmı pek beğendim. Dolayısıyla hepimiz onlara karşı müşfik olmalı. Kendilerine zarar verecek bir şey yapmalarını engellemeli ve onlara ait oldukları yerde tutmalıymışız. Yüce Tanrım, hala." Alexandra bir tüfek harbisi kadar düz, şaşmaz. "Okudukların arasında müstehcen yayınlar olduğundan hiç haberim yoktu da," dedi Jean-Louis. Halası sessizdi, o da devam etti. "Tarihin başlangıcından beri dünyanın bütün egemenlerinin beyaz olduğu meselinden gerçekten etkilendim. Tek istisna Cengiz Han mı? Ne öyle biriymiş. Yazar bu konuda pek adil davranmış. Öldürücü darbeyi de firavunların bile beyaz, tebaasınınsa ya siyah ya da Yahudi olduğunu belirterek indirmiş. İyi de bu doğru, değil mi yani? Elbette, ama bunun meseleyle ne ilgisi var?" Jean-Louis kendini endişeli, beklenti dolu ya da patlamak üzereymiş gibi hissettiğinde, özellikle de halasıyla yüzleşirken beyni mıknatıs gücünü ölçen bir ibrenin oynaklığıyla devinirdi. Şu anda kafasının içinde üç neşeli figür deli gibi dönüp duruyordu. Jack amca ve Dill'le geçirdiği saatler, yarınını gölgeleyen akıl almaz gerçeklerle köşe kapmaca oynuyordu. Alexandra bir şeyler söylüyordu. Söyledim ya, babanın vatandaşlar konseyi toplantısından getirdiği bir şey işte. Neyden? Maykomp ilçesi vatandaşlar konseyi. Böyle bir konseyimiz olduğunu bilmiyor muydun? Bilmiyordum. Baban yönetim kurulunda. Henry de en sadık üyelerden biri. Alexandra içini çekti. Gerçi böyle bir konseye ihtiyacımız yok ya. Neyse, henüz Malcolm'da hiçbir şey olmadı. Ama hazırlıklı olmakta fayda var tabii. Şu anda da oradalar zaten. Vatandaşlar konseyi, Malcolm'da. Jean-Louis aynı şeyi ahmak gibi yineleyip durduğunu fark etti. Atticus, Jean-Louis dedi Alexandra. Bana kalırsa buralarda neler olduğunun tam da farkında değilsin. Jean-Louis topuklarının üzerinde döndü. Sokak kapısına gidip dışarı çıktı. Geniş ön bahçeyi geçip sokağa adımını attı. Halasının kasabaya bu şekilde gidemezsini arkasından yankılanırken mümkün olduğunca hızlı adımlarla kasabaya yollandı. Garajda çalışır durumda bir araba bulunduğunu, anahtarının da holdeki sehpada durduğunu unutmuştu. Hızla yürüyor, zihninde çınlayan saçma sapan tekerlemeye tempo tutuyordu. Haydi hop bir de hop sen, tabii seninle evlenirsem, ölme vaktin geldiğinde o bayıldığın sevgilinin de boğazı kesilecek, hop bir de hop Jack. Hank ile Atticus ne işler çeviriyordu, neler oluyordu bilmiyordu ama güneş batmadan öğrenecekti. Evde bulduğu kitapçık Tanrı'nın ve herkesin önünde öylece duran şeyle, şu vatandaşlar konseyiyle ilintili bir şey olmalıydı. Bu konseylerin ne olduğunu gayet iyi bilirdi. New York gazeteleri onlarla doluydu. Keşke onlara biraz daha dikkat etseydi ama tek bir sütuna şöyle bir göz gezdirmek bile ona çok tanıdık bir öykü anlatmaya yetmişti. Görünmez İmparatorluk, Ku Klux Klan denen, Katoliklerden nefret eden insanlar, cahil, korku dolu, al yanaklı, görgüsüz, yasalara boyun eğen, %100 kırmızı kanlı Anglo-Saksonlar, Jean-Louis'nin Amerikalı hemşerileri, beyaz, avam süprüntüler. Atticus ile Hank bir iş çeviriyordu. Orada yalnızca birer gözlemci değillerdi. Halası Atticus'un yönetim kurulunda olduğunu söylemişti. Yanılıyordu. Bütün bunlar bir hataydı. Alexandra hala olguları bazen karıştırmaz mıydı? Kasabaya varınca yavaşladı. Etraf bomboştu. Eczanenin önünde yalnızca iki araba duruyordu. Eski adliye binası parlak ikindi ışığında bembeyaz yükselmekteydi. Siyah bir av köpeği uzun ve rahat adımlarla caddenin aşağısına doğru koştu. Meydanın dört bir köşesindeki kozalaklı maymun ağaçlarının dikenleri sessizce dikeldi. Kuzey yandaki girişe yaklaşınca bina boyunca çift sıra halinde dizilmiş olan boş arabaları gördü. Adliyenin basamaklarını çıkarken orada oyalanan yaşlıları özledi. Kapının iç kısmında duran su soğutucusunu, holdeki bambu oturaklı sandalyeleri özledi. Güneşsiz memur odacıklarından yayılan küflü, baygın sidik kokusunu özlemledi. Vergi tahsildarının, vergi tahakkuk memurunun, ilçe sekreterinin, sicil katibinin, veraset yargıcının odalarının önünden geçti. Eski boyasız basamaklardan mahkeme salonunun bulunduğu kata çıktı. Küçük, kapalı bir merdivenden siyahların balkonuna tırmandı. Balkonun ilk sırasının köşesindeki eski yerine oturdu. Babalarını izlemek için mahkemeye gittiklerinde ağabeyiyle hep burada otururlardı. Aşağıda kaba saba tahta sıralarda sırf Maykomb'un beyaz süprüntülerinin çoğu değil, en saygın erkekleri de oturmaktaydı. Salonun karşı ucuna baktı. Mahkemeyi izleyicilerden ayıran parmaklığın gerisindeki uzun masaya babası Henry Clinton, gayet iyi tanıdığı 3-5 adamla hiç tanımadığı bir adam yerleşmişti. Masanın sonunda azametli, aşırı su toplamış, gri bir sümüklü böcek misali oturan kişi, babasının ve onun gibilerin hor gördüğü her şeyin politik simgesi olan William Willoughby idi. Adam türünün son örneği diye düşündü. Atticus'a kalsa böyle birine 5 dakikasını ayırmazdı ama işte buradaydı. William Willoughby gerçekten de türünün son örneğiydi. En azından bir süreliğine. Bolluğun ortasında kan kaybından yavaş yavaş ölmekteydi. Çünkü ona yaşam veren kan yoksulluktu. Güney Carolina, Louisiana, Alabama gibi güney eyaletlerindeki her ilçenin bir Willoughby'si vardı. Birbirlerine öyle çok benzerlerdi ki ufak tefek yöresel farklılıklara bağlı olarak. O büyük adam, küçük adam diye adlandırılan bir kategori oluştururdu. O ya da işte tebaası ona ne diyorsa ilçenin en önde gelen idari koltuğunda otururdu ve genellikle şerif, yargıç ya da şartlı tahliye memuru olurdu. Ancak mutasyonlar da yok değildi. Tıpkı kamusal bir makamı şereflendirmemeyi seçen William Willoughby gibi. Willoughby gibiler nadirdi. Çünkü sahne gerisinde kalmayı yeğlemesi, iki paralık despotlar için elzem olan bir vasıftan okkalı bir kişisel kibirden yoksun olduğuna işaretti. Willoughby ilçeyi rahat bir ofisten değil, en iyi kulübe diye tanımlanabilecek yerden yönetmeyi seçmişti. Kapısında adının bulunduğu küçük, karanlık, kötü kokulu bir oda. Bütün eşyası da bir telefon, bir mutfak masası ve boyanmamış, kullanılmaktan parlamış birkaç kaptan koltuğu. Willoughby nereye gitse adliye güruhu diye bilinen ve edilgin, genellikle olumsuz karakterlerden oluşan olmazsa olmaz bir heyette peşinden giderdi. Willoughby'nin ne derse yapmaları için çeşitli ilçe ve belediye makamlarına yerleştirdiği numunelerdi bunlar. Masada Willoughby'nin yanında bunlardan biri oturuyordu. Sağ kolu ve haklı gurur kaynağı Tom Carl Joyner. Başından beri Willoughby ile birlikte değil miydi? Willoughby'nin bütün ayak işlerini yapmaz mıydı? Eski günlerde ekonomik bunalım sırasında gece yarıları kiracı kulübelerinin kapısına dayanmamış, ister iş isterse yardım parası olarak kamu desteği alan bu cahil aç sefillerin kafasına oylarını Willoughby'ye vermeleri gerektiğini vura vura sokmamış mıydı? O yoksa aç da yoktu. Daha alt kademedeki diğer uydular gibi Tom Carl da yıllar içinde üzerinde oturmayan, ona hiç yakışmayan saygın bir eda takınmış, pespaye kökeninin anılmasından haz etmez olmuştu. Bu pazar Tom Carl kurulması için uykularını haram ettiği küçük imparatorluğun Willoughby ilgilenmez olduğunda ya da öldüğünde kendisine geçeceğini bilerek kendisinden son derece emin oturuyordu. Tom Carl'ın yüzünde onu gaddar bir sürprizin beklediğini ele verecek hiçbir işaret yoktu. Başarının, refahın beslediği bağımsızlık daha şimdiden krallığının altını öyle bir oymuştu ki krallık sallantıdaydı. İki seçim daha ve bir sosyoloji tezine malzeme olacak kadar büyük bir çöküş. Jean-Louis onun kendini aşırı önemseyen küçük suratını süzdü. Kendi kamu görevlilerini köklerini kurutarak ödüllendiren Güney gerçekten de taş yürekli yahu diye düşününce az kalsın kahkahayı patlatıyordu. Aşağıda sıra sıra duran tanıdık kafalara baktı. Ak saçlar, kumral saçlar, kelliyi saklayacak şekilde özenle taranmış saçlar ve yıllar önce duruşma çok sıkıcıysa çiğneyip ıslattığı kağıt topları aşağıda parlayan kubbeciklere nasıl gizlice fırlattığını anımsadı. Yargıç Taylor bir gün onu suçüstü yakalamış, bir tevkif müzekkeresiyle tehdit etmişti. Mahkeme salonundaki saat gıcırdadı, zorlandı, fluh dedikten sonra saati vurdu. 2. Ses ürpertilerle dağılırken Louis babasının kalktığını ve o kuru mahkeme sesiyle topluluğa hitap ettiğini gördü. Baylar, bugünkü konuşmacımız Bay Grady O'Hanlon. Kendisinin tanıtıma ihtiyacı yok. Evet Bay O'Hanlon. Bay O'Hanlon doğruldu, şöyle dedi. İneğin soğuk bir sabah sütçüye dediği gibi ılık eller için sağ ol. Jean-Louis, Bay O'Hanlon'u ömründe ne görmüş ne de adını duymuştu. Ancak takdim edilişinin kısalığıyla Bay O'Hanlon kim olduğunu ona güzelce anlatmıştı. Bütün sıradan insanlar gibi Tanrı'dan korkan sıradan bir adamdı ve tüm zamanını ırk ayrımının sürmesine, korunmasına adamak üzere işinden ayrılmıştı. Bazılarımızın tuhaf hobileri var diye düşündü. Bay O'Hanlon kumral saçlı mavi gözlü, katırımsı suratlı, iğrenç kravatlı, ceketsiz biriydi. Yaka düğmesini açtı, kravatını gevşetti, gözlerini kırpıştırdı, eliyle saçlarını sıvazladı ve konuya girdi. Bay O'Hanlon Güney'de doğmuş, büyümüştü. Okula burada gitmiş, Güneyli bir hanımla evlenmiş, bütün hayatını burada geçirmişti ve bugünkü temel derdi Güneyli yaşam biçiminin koruyup kollamaktı ve ona ya da bir başkasına ne yapacağını söylemek zencilere de anayasa mahkemesine kalmamıştı. Böylesine taş kafalı bir ırk, temel ayırım, ikinci sınıf bir ırk, o yokluk yoluk, kıvırcık kafalılar. Hala ormanlarda yağ kokulu kızlarımızla evlenip ırkımızı melezleştirerek, melezleştirmek, güneyi kurtarmak, kara pazar, hamam böceklerinden bile daha aşağılık. Irkları Tanrı yarattı. Neden ayrı tutulmaları gerektiğini de bir tek o bilir. Böyle irade buyurmasaydı hepimizi aynı renk yaratırdı. Afrika'ya dönsünler. Babasının sesini duydu. O sıcak, rahatlatıcı, geçmişten gelen küçücük bir ses. "Beyler, bu dünyada inandığım tek bir slogan varsa o da şudur. Eşit haklar herkese, özel ayrıcalık hiç kimseye. Bardağı taşıran şu zenci vaizler, maymun gibi, faraş misali ağızlar, İncil'i çarpıtarak, mahkemede komünistlere kulak vermeyi yeğliyor. Hepsini toplayıp vatana ihanetten kurşuna dizmeli." Bir anı Bay Ohanlo'nun mırıl mırıl tiradına karşı çıkmak üzere yavaşça yükseldi. Mahkeme salonu fark edilemez bir biçimde değişti. Jean-Louis aşağıdaki kafaların benzerlerine baktı. Salonun karşı tarafına bakınca locada oturan jüriyi gördü. Yargıç Taylor kürsüdeydi, altında tam önünde oturan emir eri sürekli yazıyordu. Babası ayaktaydı. Jean-Louis'nin arkadan gördüğü tiftik saçlı bir kafanın oturduğu masadan kalkmıştı. Atticus Finch bir ceza davasını nadiren üstlenirdi. Ceza hukukundan haz etmezdi. Bu davayı kabul etmesinin nedeni müvekkilinin suçsuz olduğunu bilmesiydi ve bu siyah delikanlının mahkemenin atadığı isteksiz bir savunma yüzünden hapse girmesine gönlü asla razı gelmezdi. Oğlan ona Calpurnia aracılığıyla başvurmuş, hikayesini anlatmış ve gerçeği söylemişti. Gerçek çirkindi. Atticus bir avukat olarak kolları sıvadı. İddianamenin özensizliğinden güzelce yararlandı, jürinin karşısına dikildi ve Maykomp ilçesinde ne daha önce ne de daha sonra görülmüş bir şeyi başardı. Tecavüzle suçlanan siyah bir oğlanı suçsuzluk hükmüyle beraat ettirdi. İddia makamının ana tanığı beyaz bir kızdı. Atticus'un elinde hatırı sayılır iki koz vardı. Beyaz kız 14 yaşında olmasına karşın davalı reşit olmayan bir kızla cinsel ilişki kurmakla suçlanmamıştı. Dolayısıyla Atticus ilişkinin gönül rızasıyla olduğunu kanıtlayabilirdi. Zaten o da öyle yaptı. Gönül rızasını kanıtlamak normal koşullardan daha kolay oldu. Davalı tek kolluydu, diğer kolu bıçkıhanedeki bir iş kazasında kopmuştu. Atticus davayı sonuna kadar yeteneğinin her bir kıvılcımını kullanarak ve içgüdüsel bir hoşnutsuzlukla sürdürdü. Bu öyle acı bir hoşnutsuzluktu ki onu giderebilen tek şey vicdanı rahat, kendisiyle barışık bir şekilde yaşayabileceğinin bilgisiydi. Hükmün ardından gün ortasında adliyeden çıkıp yürüyerek evine döndü. Sıcak, buharlı bir banyo yaptı. Bunun ona neye mal olduğunu hiç sorgulamadı, hiç geriye bakmadı. Onunkine benzer bir çift gözün balkondan onu izlediğini hiç bilmedi. Sorun burnu sümüklü zencilerin çocuklarınızla aynı okula gitmesi ya da otobüsün ön tarafına binmesi değil. Hristiyan uygarlığın varlığını sürdürüp sürdüremeyeceği ya da komünizmin köleleri olup olmayacağımız. Zenci avukatlar, anayasayı çiğneyerek, Yahudi dostlarımız, İsa'yı öldürenler, zenciye oy verdiler, büyük babalarımız, zenci yargıçlar ve şerifler, ayrı ve eşit. Toplanan vergilerin %95'i zenciye ve o yaşlı av köpeğine, altın buzağının peşinde dolanıp durarak İncil-i Şerif'i vaaz eden Roosevelt denen hanım, pis zenci aşığı, 45 zencinin gönlünü hoş edip tek bir güneyli taptaze bakireyi bile yok sayan Huey Long, şu Hristiyan beyefendi, yanmış odunun budakları kadar kara, anayasa mahkemesine rüşvet vermiş, düzgün beyaz Hristiyanlar, İsa bir zenci yüzünden çarmıha gerildi. Jean-Louis'nin eli kaydı, elini balkon korkuluğundan çekip ona baktı. Sırılsıklandı, korkuluktaki ıslak bir nokta üst camlardan giren cılız ışığı yansıtıyordu. Bay Ohanlo'nun sağında oturan babasına baktı ve gördüğüne inanamadı. Bay Ohanlo'nun sağında oturan Henry'e baktı ve gördüğüne inanamadı. Ama işte hep birlikte mahkeme salonundaydılar. Ağırlığı kişiliği olan adamlar, sorumlu adamlar, iyi adamlar, farklılıkları ve itibarları olan adamlar. Göründüğü kadarıyla ilçenin burada olmayan tek erkeği Jack amcaydı. Jack amca öyle ya, bir ara onu görmeye gidecekti. Ne zaman? Erkek meseleleri hakkında fazla bilgisi yoktu ama babasının o masadaki ağzından çirkef saçılan bir adamın yanındaki varlığı çirkefin boyutunu azaltıyor muydu? Hayır, göz yumuyordu. Kusacak gibi oldu, midesi kasıldı, titremeye başladı. Hank, vücudundaki her bir sinir çığlıklar attı, sonra da öldü, uyuşmuştu. Beceriksizce ayağa kalktı. Balkonun kapalı merdivenlerini tökezleyerek indi. Ayaklarının enli tahtalara sürtündüğünü duymadı. Adliye saatinin bir gayret iki buçuğu vurduğunu da, zemin kattaki rutubetli kokuyu da almadı. Göz kamaştırıcı güneş gözlerine battı, canını acıttı, elleriyle yüzünü kapadı. Ellerini yavaşça indirir, gözlerini karanlıktan aydınlığa alıştırırken buharı tüten bu öğle sonrasında titreşen insansız Maykombo gördü. Basamakları indi, yapraklarını kışında dökmeyen bir meşe ağacının gölgesine sığındı. Kolunu açtı, sırtını ağacın gövdesine dayadı. Maykomb'a baktı ve boğazı sıkışıverdi. Maykomb da ona bakıyordu. ''Çek git buradan'' dedi eski binalar. ''Burada sana yer yok, istenmiyorsun, bizim sırlarımız var.'' Onlara boyun eğdi. Suskun sıcakta Maykomb'un ana caddesinden Montgomery'ye giden ana yolun aşağısına doğru yürüdü. Çiçeklere düşkün hanımların ve ağır kanlı iri yarı erkeklerin devindiği geniş bahçeli evlerin önlerinden geçti. Bayan Waylor'ın yol karşısındaki Bayan Maudie Atkinson'a seslendiğini duyar gibi oldu. Bayan Maudie onu görseydi içeriye çağırır, kek ikram ederdi. ''Doktor için kocaman bir pasta pişirdim. Senin için de küçük bir tane yaptım.'' Kaldırımdaki çatlakları saydı, kendini Bayan Henry Lafayette Dobus'un saldırısına hazırladı. ''Sakın bana selam demeyesin, Jean-Louis Finch. Bana tünaydın.'' diyeceksin. Eski, dik çatılı evin önünden hızla geçti. Bayan Rachel'in evini arkada bıraktı ve kendini evinde buldu. Ev yapımı dondurma. Gözlerini sertçe kırpıştırdı, aklımı yitiriyorum diye düşündü. Yola devam etmeyi denediyse de artık çok geçti. Evinin bulunduğu yerdeki dört köşe bodur modern dondurma dükkanına açıktı ve bir adam camdan ona bakıyordu. Pantolonunun ceplerini yokladı, eline bir 25 sent geldi. Bir külah kaymaklı alabilir miyim lütfen? Artık külahta satmıyoruz. Sana bir tane, önemli değil, hangisinden varsa ondan verin dedi adama. Jean-Louis Finch değil mi? Evet, eskiden burada otururdun değil mi? Evet, işin nasıl burada doğdun değil mi? Evet, şimdi New York'ta yaşıyorsun değil mi? Evet, Maykomb değişmiş öyle değil mi? Evet, beni hatırlamıyorsun değil mi? Hayır, sana söylemeyeceğim. Orada oturup dondurmanı ye ve kim olduğumu çıkarmaya çalış bakalım. Bulursan sana bir tane bedava veririm. Teşekkür ederim efendim dedi Jean-Louis. Arka tarafa geçmemin bir sakıncası var mı? Tabii ki yok. Arkada masalarla sandalyeler var. Millet akşamları orada oturup yiyor dondurmasını. Arka bahçenin zemini beyaz çakıl taşıyla kaplanmıştı. Garaj, tesbih ağaçları falan olmayınca ev ne kadar da küçük görünüyor diye düşündü. Masalardan birine oturdu, dondurma kasesinin önüne koydu. Düşünmem gerek. Öyle ani oldu ki midesi kalkıverdi. Öğürtüyü yatıştırmak için derin soluklar aldı ama midesi bir türlü durulmuyordu. Bulantıdan yemyeşil kesildiği duygusuna kapıldı. Başını masaya dayadı, istediği kadar düşünmemeye çalışsın, yine de biliyordu. Bildiği şey ise şuydu. Bugüne kadar tam anlamıyla ve bütün yüreğiyle güvendiği tek insan onu hayal kırıklığına uğratmıştı. Parmağıyla gösterip tecrübeye dayanan bir bilgiyle o tam bir beyefendidir. İliklerine kadar beyefendi diyebileceği tek erkek ona ihanet etmişti. Fena halde, ulu orta ve utanmazca. 10. ayırımın sonu. Sayfa 99.